tarihinin izinde.
Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ali İhsan Yıldız, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülay Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Az sonra sevgili dinleyicilerimiz, hocamızla Akunlar üzerine sohbetimiz başlayacak. Ama önce telefon numaralarımız, sorularınız ve yorumlarınız için 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 3284. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Güray Hocam, Hun Devleti'ni, Batı Hun Devleti'ni ve bununla ilişkili konuları anlattınız bizlere, dinleyicilerimize, bizleri bilgilendirdiniz. Ve ardından Akunlar geliyor. Akunların da Batı'da olduğunu biliyoruz. Batı Hunları yıkıldıktan sonra mı Akunlar tarih sahnesine çıktılar? Bu ikisi arasındaki geçiş neydi?
Evet, Hunlar çok geniş coğrafyalara yayılmış bir topluluk. Daha önce de belirttiğim gibi. Bir kolu Avrupa'ya, Normandiya kıyılarına kadar, Fransa'ya kadar uzanan Batı Hunlarının 450'li yıllardan itibaren özellikle Atilla'nın vefatından sonra parçalanması ve giderek küçülmesiyle biz Türk kavimlerinin Avarlar, Sibirler ve daha doğudan gelen yeni kavimler halinde Batı'ya akın etmeye, göç etmeye devam ettiğini görüyoruz. Bir de Hunların Asya'dan güneye doğru kopmuş olan bir diğer batı kolu vardır. Yani Orta Asya'ya göre batı olan, ancak tabii bu Avrupa Hunlarına göre doğuda, Orta Asya kısmının güneyinde Hindistan bölgesine doğru uzanan coğrafyada yayılmış olan bir Ak Hun Devleti vardır. Ak Hun Devleti yine Hunlardandır kanaatimizce araştırmalarda.
Hocam şimdi burada bir bunu gösteriyor. İzninizle araya girmek istiyorum. Az önce söylediğiniz gibi Hunlar Orta Asya'dan Batı'ya, daha sonra Avarlar yine Batı'ya, Sibirler Batı'ya, Batı'ya göçler var. Bu göçler konusunda da tartışmalar yoğun, nedenleri konusunda. Ben bu konuda sizin görüşünüzü merak ediyorum.
Orta Asya'dan neden doğuya doğru göçtü Türkler sürekli olarak?
Batı'ya doğru
göç etti. Evet, Batı'ya doğru göç etti. Sürekli olarak doğudan Batı'ya bir akış vardı. Bunun sebeplerini birinci sırada ben... nüfus yoğunluğu, artan nüfus ve kendi aralarındaki siyasi hakimiyet mücadeleleri birinci madde olarak bunu görüyorum. İkinci olarak da milli birliklerini, devletlerini kaybetmeleri üzerine esarette yaşamaktansa coğrafyadan göç etmeyi tercih ettiler. Yani Çin'e bağlı olarak yaşamaktan veya bir başka devletin hakimiyeti altına girmektense kendileri hür bir şekilde yaşamayı tercih etmiş millet olmaları dolayısıyla göçü tercih ettiler. En büyük faktör budur. Yani birçok yorumlar vardır bunun akabinde yapılabilecek. İklim, coğrafya
sıralanıyor böyle
bunlar hocam. Söylenir ama asıl olan bu belirttiğim kriterlerdir. Ve sebep olarak da işte Avrupa Hunlarının göç tarihlerine baktığımız zaman Asya Hunlarının yıkılmasından sonra, yani Türkler artık Orta Asya'da bağımsızlıklarını kaybetmiştir, perişan olmuşlardır, yani parçalanmışlardır ve herkes açık bulduğu bir sahaya, müsait gördüğü bir bölgeye göç etmiştir. Siyaseten ve sosyal bakımdan da kendi şartlarına uygun, göçebe hayatını elverişli bir şekilde yaşayabilecekleri ya da bozkır medeniyetinin unsurlarına göre fethe açık olan, yerleşmeye açık olan sahalara göç etmişlerdir. Kendi medeniyetlerine göre de daha zayıf olan toplulukları iterek, onları hakimiyetler altına alarak böyle bir göçü tercih etmişlerdir.
Ama kolay da bir iş değil, değil mi hocam? Bir yerden kalkıp başka bir yere gitmek, savaşlar yapmak, orada yerleşik olmaya çalışmak. Dolayısıyla bilgi ve donanım ve bir medeniyet gerektiren bir olgu.
Evet, bir bozkır medeniyetinden bahsedilebilir benim kanaatimce. Çünkü bozkır medeniyetinin de kendine göre bir şehir ve toplum hayatı vardır. Yani bozkırda yaşıyor ama dağınık, dağlar başında, hiç kimse birbirinden haberdar değil, hiçbir kanunları yok şeklinde anlamak ve yorumlamak çok yanlıştır.
Tamam hocam, algı bu.
Evet, ve şifahi bir kanun da olsa aralarında bir kanun var. Bu öğretiliyor, yaşanıyor, ailede öğretiliyor. Toplum bunu biliyor ve bu kanunlara uygun bir şekilde yaşıyorlar. Yani bir devlet nizamı var. Tabii kanunsuz bir devletten ve düzenden bahsedemeyiz. Yazılı veya yazısız devletlerin mutlaka uyması gereken bir takım hukuk kuralları vardır. Ve Orta Asya Hunlarından itibaren bu düzeni görmekteyiz.
Göçlerin evet. Temel nedeninde de bir esaret altında yaşamaktansa orayı terk etmek. Evet. İsteğini tespit
İsteği
ediyorsunuz.
Var.
Evet hocam.
Bu aslında sadece Orta Asya'da görülmez. Mesela Anadolu'da Türkler bir yer istila edildiğinde orada esir yaşamaktansa ne yaptılar? İltica ederek ana vatana göç ettiler, Balkanlardan Anadolu'ya. Yani şu anda muhacir dediğimiz göçmenler, değil mi? Osmanlı'nın çekilmesiyle.
Tabii hocam, Balkanlardan.
Yani yakın evet. Tarihimizdeki yüzlerce örnekle bunu görüyoruz. Demek ki hür yaşamak bir millet için çok değerli, çok kutsal bir şey. Yani kıymetini bilmemiz gereken bir büyük nimettir. Bunu da farkında olmamız lazım. Yani balık içinde olduğu denizin kıymetini bilmez ama avlandıktan sonra neler yaşadığını, artık ondan sonra denizin kıymetini daha iyi anlar. Bu hürriyet dediğimiz şey devletle alakalıdır. Düzenin olmadığı bir yerde de, devletin olmadığı bir yerde de, yani günümüz dünyasında olanlar da gösteriyor ki gerçekten insani bir takım şeyleri yaşamak zordur. İnsan olarak yaşamak zordur her şeyden önce. Günümüzdeki olan, dünyada, Türkiye'nin etrafında olan olaylar,
yani başımızdaki
bunu gösteriyor.
Coğrafyada evet. Hocam, evet.
Buna fazla delil göstermemize hacet yok.
Evet. Akunlarla devam edelim hocam.
Akunlar Hunların Hazar Denizi'nin güney bölgesine doğru, yani nispeten diğer kuzeyden giden Hunlara göre güney bölgesini seçmiş olan bir koldur. Çin kaynakları bunlar için Yuan Yuan diyor, yani Juan Juan şeklinde yazılıyor. Bizans kaynakları Eftalit adını veriyor, yani Akunlara. Eftalit kelimesiyle Juan Juan arasında bir, yani kelime benzerliği yok. İki farklı dilin adlandırması bu şekilde. Ancak Fars kaynaklarında, yani eski Sasani kaynaklarında, özellikle de Hüdayiname adını verdiğimiz destani eserlerde, menkıbe dediğimiz destan eserlerinde ve Zerdüştlük dininin kaynaklarında, yani Avesta'da Hun kelimesi geçmektedir Akunlar için. Yani Hunlara dair bir takım olaylar ve atıflar vardır Avesta'da. Hüdayinamelerde vardır. Bir diğer husus, milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Sasani hükümdarı Şapur zamanında Şapur'un orduları içerisinde ittifak ordularından bahsedilirken Hun askerlerinden bahsedilir. Yani Sasanilerin doğuda bulunan komşusu olarak biz Hunları görüyoruz.
Yani bugünkü İran coğrafyasındaki evet. Ters devleti, evet hocam.
Evet, bu Hunlar işte Akunlardır. Ve Avar Hun tabirini bile kullanmıştır bazı kaynaklar bunlar için. Demek ki Avarlarla Hunlar arasında bir birbirine benzer kültür ve etkileşim vardır. Ve sonuçta Avar Hun kelimesi bize bunu gösteriyor. Bir başka kaynağımız Süryani kaynağı. Süryani kaynakları da bize 5. 6. yüzyılda Akhun kelimesini Hıyon şeklinde yazarak, telaffuz ederek ortaya koyuyor. Hindistan'daki kaynaklarda da yine biz Hıyon kelimesini görüyoruz. Huna kelimesini görüyoruz. Eftalit devletine Hintliler Huna devleti diyorlardı. Yani Akhun anlamında Huna kelimesini kullanıyorlar. Akhunların başkenti...
Hocam toparlarsak hem Hint kaynaklarında, Çin kaynaklarında,
evet,
Bizans, Roma kaynaklarında...
Bizans kaynaklarında, İslam kaynaklarında da var.
Yani, Süryani kaynaklarında. İslam
kaynaklarında, Arap kaynaklarında, evet hocam. Belazuri'nin 8. yüzyıla ait bir İslam coğrafyacısıdır. Onun kaynaklarında da biz Akhunlara rastlıyoruz. Yani Hun kelimesini de görüyoruz. Akhunlara dair bilgiler veriyor. Hindistan bölgesinde, Afganistan bölgesinde, İran'ın belli bölgelerinde ve hatta İran'ın hakim olduğu coğrafyaya, Sasanilerin hakim olduğu coğrafyayı Suriye'ye kadar getirecek olursak, Akhunların Bizans'la savaş için Sasani ordusuyla beraber Güneydoğu Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. Mesela milattan sonra 350'li yılların hemen akabinde Bizans üzerine sefere çıkmış olan İmparator yani Kisra Şapur'un ordusunda bir Hun kolu vardı ve bu Hunlar aileleriyle beraber geldiler. Musul'a yerleştiler ki Musul'un hemen yakınlarında Kadisiye denilen yer Kadiş Hunları ismiyle biliniyordu. Hunların Kadiş kolu diyor. Buraya yerleştirilmiştir.
Hocam tarih milattan sonra
milattan sonra 350'li yıllar. Yani devletin kuruluşundan, Akhun devletinin kuruluşundan çok daha önceleri burada bir Akhun varlığı var.
Hocam buna bir vurgu daha yapmak gerekiyor. Çünkü Selçuklu zamanında Musul ve Suriye coğrafyasına Türklerin ilk kez girdiği varsayılıyor ve geneldeki bilgi bu. Oysa şimdi sizin ifadenizle, anlatımınızla çok daha öncesinden Suriye coğrafyasına Türklerin indiğini söylüyorsunuz.
Yani Şapur'un ordusu sadece Musul'da değildi. Musul'un da batısına geçti. Yani Şapur'un ordusu Çukurova'ya, Orta Anadolu'ya kadar geldi. Ama Türkler, bu bölgede Hunlar, Irak ve Suriye'nin kuzey bölgesinde yerleştiler. Hunlar bu bölgede kalıcı olarak Sasanilerin yıkılışına kadar İslam tarihi boyunca da kaldılar. Yani bizim şu tezimiz çok şey değil, daha eskiye dayalı bir Orta Doğu'da Türk varlığının olduğunu gösteriyor bu. Yani Akhunlar bu açıdan önemlidir. Dolayısıyla Sasaniler ile Hunların ilişkileri Asya Hunlarının parçalanmasından itibaren başlamış bir ilişkidir. Bize bunu da gösteriyor. Avesta'daki Hun kaydı milattan öncelere gider. Yani Avesta milattan önceye ait bir eserdir. Her ne kadar Avestalar yer yer güncellenerek eski nüshaları yok olmuş, yeni nüshaları yazılmışsa da Zerdüştlüğün kaynağı sayılan Avestaların içerisinde Hunlardan bahsedilmesi çok ilginçtir. Yani muhtemeldir ki milattan önceki Asya Hun devleti ile eski Hahamenişiler, yani Sasanilerin de atası olan, Perslerin atası olan hanedandan bahsediyoruz. O devlet arasında bir Akhun ya da Hun ilişkisi vardı. Sasani-Pers ilişkisi bulunuyordu ve milattan sonraki yıllarda bu devam etti. Bizim elimizdeki belgelerin azlığından dolayı biz konuya ancak bu kadar müdahil olabiliyoruz. Yani araştırmalar, kazılar, zamanla gelişmeler, tarih ilmindeki gelişmeler bizi bu konuda daha çok aydınlatacaktır. Bunun ipuçları var çünkü bu kaynaklar bize bunu gösteriyor.
Hocam Süryani kaynaklarında da Akhunlardan, Hunlardan bahsedilmesi oldukça ilginç çünkü onlar da güneydi.
Evet, yani Süryani kaynaklarının da Hun adını vermesi,
evet, çok
Hiyon adını hocam vermesi çok ilginçtir. Avrupalı dil bilimciler ve tarihçilerin bir kısmı her ne kadar Hiyon kelimesinin Hun'la alakasının olmadığını söylese de yani nasıl alakası yoktur ses benzerliği bakımından onu tabii ki kabul etmemiz mümkün değil. Diller arasında çok sayıda kelimeler bile değişebiliyor. Harfler değişebiliyor.
Hocam tarih içerisinde dillerin ses değişimine uğraması zaten çok doğal. BM'ye değişmesi gibi Türkçe'de
tabii
örneğin.
Tabii ki yani Çin kaynakları mesela Juan Juan kelimesi yerine Akhunlara yer yer Çin kaynaklarında biz Hua kelimesini de kullandığını görüyoruz. Yani Akhunlar için Çinliler sadece Juan Juan demiyor. Huanlar diyor. Hua diyor. Hualar diyor. Dolayısıyla biz yani Çin tarafından da bir şahitlik görüyoruz. Hindistan'ın kuzey bölgesinde, bugünkü Afganistan ve Pencap'ın hemen bulunduğu bölgede bir Akhun devleti varlığı var.
Evet hocam. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. Türk Tarihinin İzinde programında doçent doktor Güray Kırpık hocamızın verdiği ilginç bilgilerle devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz doçent doktor Güray Kırpık hocamızla. Sevgili dinleyicilerimiz, ilginç bir noktadayız. Hocam şimdi Batı Hunları yıkıldı ve ardından Akhun Devleti mi kuruldu? Bir de coğrafyayı özetler misiniz? Akhunlar hangi coğrafya üzerinde hakim?
Akhunların coğrafyası Avrupa Hunlarından çok farklı. Bunun sınırlarını çizmemizde yarar var. İsabetli bir soru sordunuz. Hazar Denizi'nin bugün itibariyle Hazar Denizi veya Hazar Gölü diyebiliriz. Hazar Denizi'nin güneyinden başlayarak Hindistan'ın Afganistan bölgesi, Pencap bölgesi yani Yeni Delhi'ye kadar uzanan bölge, kuzey bölgesi, Özbekistan sahası, Çin'e kadar olan komşuluk bölüm, Tacikistan vesaire içinde kalıyor. Batıda ise İran'ın Horasan bölgesi yani Herat, Belh şehirleri özellikle merkezleriydi. Belh Akhunların başkentidir, ilk başkentidir Belh şehri. Ardından Herat, ardından Kabil'in kuzeyinde bulunan Kunduz şehri. Kunduz şehrinin ismine dikkat etmenizde yarar var. Kunların şehri anlamında kullanılmış. Hun isminden çıkmış bir yer adıdır ve arkeolojik bir bölgedir. Yani burada mutlaka arkeolojik kazıların yapılması gerektiği kanaatindeyim. Ve Hunların bir başkentidir burası. Zabulistan eyaletinin başkentidir. Zabulistan eyaletinin Hint dilindeki karşılığı adı Zabul devleti için ve Zabulistan kralları için Hun kralı adını verir Hintliler. Yani Akhun devletinin kralı adını verir. Dolayısıyla Zabul devleti de Akhun devletinin devamı olarak ortaya çıkmıştır. Bugünkü Afganistan dediğimiz coğrafyayla Herat'a kadar olan bölge arasında. İşte Musul bölgesine kadar uzandığını da söylemiştim daha önceki akınlar dolayısıyla. Ancak siyaseten Akhun Devleti'nin sınırları Irak'a kadar gelmemekte. Yani Horasan bölgesinde, İran'ın güney Arap bölgesinde. Yani bugün Farsça konuşan ama aslı Arap olan İran'ın güneyinde bir bölge var. Bu Irak'ı Arap ve Irak'ı Acem dediğimiz bölge. Irak'ı Acem'in güney bölgesi. Tarih kaynaklarında Irak'a Acem diye geçer ama burası işte Arapların yaşadığı, Farslarla karışmış bir Arap topluluğunun olduğu yerdir. Bu bölgede Akhunların himayesinde.
Hocam batı sınırı burası mı?
Evet, batı sınırı burası.
Şimdi sizin çizdiğiniz bu sınırlar, bu coğrafya ilginç bir şekilde bana Selçuklu Devleti'nin sınırlarını hatırlattı hocam.
Evet, Türk tarihinde bir devamlılık vardır. Akhunlar bunun en güzel örneklerinden birisini oluşturur. Akhunlardan sonra bölgeye gelen devlet yapılarına, güçlere baktığımız zaman da İslamlaşmaya kadar bu süreklilik arz etmiş. Yani Akhunlardan sonra işte az önce bahsettim Zabul Devleti çıkıyor ortaya. Parçalanmış bir yapıdan bahsediyoruz. 567'den itibaren Akhun Devleti'nin parçalanmasıyla birlikte bölgede eyaletler, şehirler bağımsız hale gelmiştir. Ve Akhun Devleti'ni parçalayan, yıkanlar da yine başka bir Türk topluluğu. Göktürklerdir. Yani Göktürk hükümdarı, Batı Kağanı olan İstemiyabgu ile Kisra anlaşmasa Akhun Devleti'ni yıkacakları bir güçleri yok. Dolayısıyla Göktürk Yabgusu İstemiyabgu'nun Batı Seferi Akhun Devleti'ni yıkan bir olay olmuştur. 567 yılındaki.
Hocam burada da yine bir daha...
Yani 558'den sonra bu İstem Yabgun'un seferlerinden sonra zayıflayarak 567'de yıkılmışlardır. Bu şekilde ifade etmemiz daha doğru olacak.
Hocam burada da yine Selçuklularla bir benzerlik arz ediyoruz. Coğrafyaların ve sınırların dışında Karahatayların saldırısını hatırlattı bu sefer bana.
Evet, ne yazık ki yani bu tabii ki tarih içerisinde Türklerin devletlerini birbirlerini yıkması olayları hakikaten çok ilginçtir. Tabii Hıtay saldırısının bir küçük farkı var. Hıtaylar yani tam anlamıyla Türk devletleri arasında sayılmadığı için oradan kurtarıyoruz diye düşünüyorum.
Ya yani, o da tartışmalı değil mi?
Evet, yani o da tartışmalı ama tabii Çin'in bir eyaleti ve Çince konuşmadıkları anlaşılıyor. O zaman nedir? Bir akraba topluluktur diyebiliriz. İşte biliyorsunuz Korelilerin durumunu daha önce birkaç cümleyle değinmiştim. Koreliler de Asya Hunları dağıldıktan sonra ortaya çıkan Türk topluluklarından idi. Bundan dolayı hocam, Korelilerin lisanı farklılaşmıştır. Yani.
Ama Karl Popper'in dil gruplarını ayırdığı teorisinde o da Altay dilleri grubundan ve işte akraba dil sayılıyor.
Altay grubundan.
Evet.
Manço, yani Tungus. Gruba ayrılmadan bile evet, söylenebilecek bir akrabalıktan bahsediyoruz burada. Siyaseten bir ortada durum var. Ve dil bakımından da bu teyit ediliyor, destekleniyor delil olarak. Akhun Devleti'nin sahip olduğu bu coğrafyada günümüze ne miras bıraktılar? Bunlarla ilgili biraz daha açıklama yapabiliriz.
Bir de arkeolojik bulgular var mı hocam? Bunu da soracağım.
Evet. Akhunlara ait kalıntılar arasında mezar kalıntıları Behte, Kunduz şehrinde. Yine mimari olarak çok fazla bir şey yok ama saray kalıntısı, yani inşaat kalıntısı var. Bir de Akhunlara ait olan bazı eşyalar, yani at eşyaları, at kullanımında yani dikkatimizi çeken unsurlar, göçebe hayatın unsurlarıyla ilgili eşyalar bunlar. Bunlar Hunlara ait olan diğer bölgelerdeki buluntularla örtüşmektedir. Yani para var, işte altın elbise ve altın eşya kullanımı olduğunu görüyoruz. Yine Akhunların dilleriyle ilgili de kaynakların şahitlikleri şunu gösteriyor. Hun dilini konuşmaları söz konusu. Yani Hunca, Türkçenin bir lehçesini konuştukları anlaşılıyor. Tabii bu Batı Hunlarıyla Asya Hunlarının dil bakımından birbirinin devamı olduklarını söyleyebiliriz. Ancak dilleri bizzatihi birbirinin aynısı değil. Çünkü arada büyük bir zaman dilimi var. Araya 400 yıllık bir süre girmiştir. Ve bu zaman dilimi içerisinde coğrafyalar, kültürler değiştiği için Akhun Devleti'nin de bir farklı Türkçe lehçesi kullandığını söyleyebiliriz. Çünkü bir lehçenin oluşması 300 yılda, 400 yılda mümkündür.
Ses değişmeleri
evet,
ancak tabii
evet,
hocam.
Yani oluşabilir ve bazen anlaşılmaz hale de gelebilir. Ondan dolayı kaynaklarımızda farklı bir dil konuştuklarını kesin olarak söyleyebiliyoruz. Hatta onlara verilen adlar bile bundan dolayı değişebilmiştir. Yani dikkat ediyorsanız Zaburistan, Zabul Devleti dedik. Yani Akhun Devleti'nin devamı olan bir aynı hanedan, aynı işte devletin topluluğu ancak Zabul Devleti adını vermiş İslam kaynakları da.
Hocam, kanunları hakkında bilgimiz var mı? Ne düzeyde bilgiler var?
Evet, bölgedeki bazı önemli şehirlerin kurucusu olan beyler, kağanlar var. Bunlardan birisi Aksuvar Bey, yani Behte devletin kuruluşu sırasında görev almıştır. Daha sonra Mihra Kulo adını verilen bir hükümdarlar var. Mihra Kulo, mühür sahibi, hükümdar anlamına geliyor. Yine Toramana Bey var. Toramana Kağan. Bu da bize Türkçe isim kullanmalarına delil gösteriyor. Yani o az önce ifade ettiğimiz gibi Toraman kelimesi bugün de Türkçe'de kullanılmaktadır. Tor, işte Aksuvar kelimesine baktığımız zaman da yine Aksu, başkentlerinin ismiyle ilgili kelimeye baktığımız zaman var kelimesini görüyoruz. Yani Kunduz şehrinin bir diğer ismi. Hunduz, Hunların şehri anlamında kullanılmakla birlikte bir diğer adı da Var şehri, Varların şehri. Yani Avar kelimesinin A'sını düşürdüğümüzde Var oluyor. Kaynaklarda Var şehrinden bahsediliyor. Hunların başkenti Var şehriydi, Uvar şehriydi diyor. Para birimleri var. Uono, Huno. Yani dikkat ediyorsanız Asya Hunlarında Huono, Hono'dur. Avrupa Hunlarında Hono'dur para birimi. Bunlarda da Huno'dur. U, yani O-I, O-N-O şeklinde harfleri tam olarak söyleyecek olursak Ono şeklinde bir birimleri var. Para birimleri de biliniyor.
Evet. Hocam şimdi buradan bir müfredata, ortaokuldan itibaren, liselerden itibaren müfredata hatırladığımızda, döndüğümüzde ilk yerleşik Uygurları görüyoruz şehirler anlamında. Oysa siz az önce bayağı bir şehirden bahsettiniz. Akunların buradan belli oranlarda da olsa yerleşik düzene de saraydan bahsediyorsunuz arkeolojik bulgular anlamında. Yani bir çadırdan değil.
Kunduz bölgesindeki kazılar yapılırsa, yani yapılmadı şu ana kadar. Yapılırsa çıkacak şeylerden ümitliyiz. Onun dışında o konuda kesin bir şey söylememiz, yani sarayın ne şekilde olduğu, bir yani büyük gerçekten saray, bildiğimiz saray adını verebileceğimiz bir inşaat var mıydı, yoksa temel miydi o sadece, üzerine çadır mı konuyordu, bu konularda tereddütler var. Ancak bir arkeolojik buluntu sahası olması dolayısıyla bir inşaat yapıldığı, bir şehir inşaatı yapıldığı görülüyor. Orta Doğu'daki ve Hindistan bölgesindeki, Horasan'a kadar olan Maverai-Nehir bölgesindeki şehirler zaten yerleşik hayatın ürünleri olan şehirler. Yani tarımla uğraşıyor bu bölgelerde insanlar ve Akunlar bu bölgeye güneye doğru indikleri için muhtemelen yerleşik hayata da geçmeye başlamış olmalılar. Bunun delili bu. Çünkü coğrafya değişiyor. Bozkır hayatı yok orada. Orada tarımla uğraşan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Maverai-Nehir ikliminden, coğrafyasından bahsediyoruz ki burada tarımla uğraşılır. Hayvancılığın yanı sıra diğer geçim kaynakları, ticaret çok önemli rol oynar. Akunların Göktürklerle ve Sasanilerle yapmış oldukları savaşlarda en büyük savaş nedenlerinden birisi İpek yolu ticaretidir. Yani ticaretle uğraştıklarını görüyoruz burada. Demek ki yerleşik hayata geçtiler ve şehirler kurarak buralarda ticaret panayırları, pazarları oluşturdular ki bu Akunların aslında Uygurlardan önce ele alınması gereken bir kültürel değişim yaşadığını gösteriyor. Yani Hunlar içerisinde.
Hocam peki olarak. O esnada İslam henüz yeryüzüne indirilmiş değil bu ve dinsel anlamda tek tanrı dininden.
Akunlar tek tanrı dininden.
Orada bir değişim olmuş mu hocam? Batı Hunlarıyla merkezdeki evet. İlk Hun devletiyle Akunlar arasında inanç sistemi anlamında bulgular var mı elimizde ilişkileri olarak?
Yani Zerdüştlük dinine
işte bunu sormayacağım.
Girenler olabilmiş olabilir. Ancak Hunların yani tek tanrılı dine sahip olmaları dolayısıyla, daha başka deliller dolayısıyla biz tamamı Akunların Zerdüştlüğe girmiştir diyemeyiz. Belki Hinduizme veya Budizme girenleri olmuş olabilir içlerinden ama bunlarla ilgili kesin bilgilerimiz yok. Kaynaklar bu konuda açık bir fikir vermiyor. Hristiyan olanlar bile olabilir. Yani Süryani kaynaklarının bahsettiğine göre bölgeye gelenler Hristiyanlığa da girmiş olabilir. Ve asimile olmuş olmaları ve tarihe az kalıntı bırakmış olmalarının nedeni de bunlardır. Yani din değiştirmeleri sayılabilir. Ancak Türklerin Zerdüştlük dinine girenlerinin çok az sayıda olabileceğini de belirtmemizde yarar var. Bir başka husus hemen belirtelim. Burada çok kritik bir rol oynuyorlar Akunlar. Bölgenin siyasi ve sosyolojik demografik yapısını değiştirme konusunda. Bu da 20 yıldır Sasanilerin başına bela olan Mazdek isyanını bastırmış olmaları çok önemli. Yani Akun hükümdarının Sasanileri yıkılmaktan kurtardığını söyleyebiliriz. 480 yılında çıkmış olan bir isyanı 499 yılında, yani tam 20. yılında bastıran bir devlet olarak gelmişlerdir. Sasani devletine tekrar itibarını iade etmiştir ve Mazdek'i de yakalayarak idam etmiştir. Böylece Mazdekilik adı verilen Sasani devletine karşı çıkmış olan isyanı da bastırmış bir devlet olarak görüyoruz. Bu anlamda İran bölgesindeki Türk hakimiyetinin de Akunlarla beraber yeni bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Yani Bizans'a karşı savaşta da işte 150 yıl önceki bir ittifaktan bahsetmiştim. Yani Hunlardan itibaren Sasaniler Bizans'a karşı olan ittifaklarda kullanıyorlar.
Evet hocam, son bir dakikamız. Bir toparlama yapmak gerekirse çok önemli bir devlet Türk tarihinde ve dünya tarihinde Akunlar. Hangi tarihler arasında hüküm sürdüklerini bir kez daha tekrarlayalım
458'den hocam. 558'den 567'ye kadar, yani kesin bir tarih verebiliriz, ancak devam ediyor. Yani bir miras kalma var, parçalanmış olarak devam etme var. Bu temel olarak büyük devletin parçalanması anlamında söyleyebiliriz. Başkent olarak tek bir başkent anamıyoruz ama Belh şehridir ilk başkentleri. Daha sonra Kunduz ve Herat sayılabilir. Bayrakları sarı renkli, üç yıldızlı, beyaz zeminli bir bayraktır. Ve Türk tarihinde Cumhurbaşkanlığı porsunda bulunan 16 Türk devleti arasında Akun devleti yer almaktadır.
Evet.
Bunu da söyleyebiliriz.
Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Türk tarihinizdeki arayışlarımız devam edecek. Şimdilik hoşça kalınız diyoruz. Görüşmeyi umuyoruz.
Türk tarihinin izinde.